Ayrım 40, Cehennem, Dan Brown. Sayfa 565. 103. Bölüm. Şafak sökmeden önce Atatürk Havalimanı soğuk ve sisliydi. Özel terminalin yakınlarındaki pistin üstüne hafif bir pus çökmüştü. Arabayla gelen Langdon, Sienna ve Sinski'yi dışarıda karşılayan DSO çalışanı araçtan inmelerine yardımcı oldu. Üçlüyü gösterişsiz bir terminal binasına yönlendiren adam, "Siz hazır olduğunuzda biz de hazırız hanımefendi," dedi. Sinski, "Bay Langdon için gerekli düzenlemeler yapıldı mı?" diye sordu. "Floransa'ya özel bir uçak, özel yolculuk evrakları uçağın içinde." Sinski memnuniyetle başını salladı. "Peki konuştuğumuz konu?" "Yolda, paket mümkün olan en kısa sürede teslim edilecek." Sinski teşekkür ettikten sonra adam pistin üzerinden karşıdaki uçağa doğru yürüdü. Sinski Langdon'a döndü. "Bize katılmak istemediğinize emin misiniz?" Ona yorgun bir ifadeyle gülümsedi ve gümüş rengi saçlarını geriye itip kulağının arkasına aldı. Langdon şakacı bir tavırla, "Durumu düşünecek olursak bir sanat profesörünün pek faydasının dokunacağını sanmam," dedi. Sinski, "Yeterince faydanız dokundu," dedi. "Sandığınızdan çok daha fazla. Ve içlerinde en..." Sienna'yı gösterdi ama genç kadın artık yanlarında değildi. 20 metre gerideki büyük bir pencerenin önünde durmuş, derin düşüncelere dalmış bir ifadeyle bekleme halindeki C-130'a bakıyordu. Langdon usulca, "Ona güvendiğiniz için teşekkür ederim," dedi. "Bu hissi daha önce tattığını sanmıyorum." "Sienna Brooks ile birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu sanıyorum." Sinski elini uzattı. "Yolunuz açık olsun profesör." "Langdon sizin de," dedikten sonra el sıkıştılar. "Cenevre'de iyi şanslar." "Buna ihtiyacımız olacak," deyip başıyla Sienna'yı işaret etti. "Size biraz zaman vereyim. Hazır olduğunuzda onu gönderirsiniz." Sinski terminale doğru giderken elini farkında olmadan cebine götürdü ve kırık nazarlığının iki yarısını çıkardı. Nazarlığını avucunun içinde iyice sıktı. Langdon onun arkasından, "Asklepios'un asasından vazgeçmeyin," diye seslendi. "Tamir edilebilir." Sinski ona el sallarken, "Teşekkürler," dedi. "Umarım her şey tamir olur." Pencerenin yanında tek başına duran Sienna Brooks, alçak siste ve bulutlu havada hayaletimsi bir görüntüye bürünen pistin ışıklarına bakıyordu. Uzaktaki kontrol kulesinin tepesindeki Türk bayrağı gururla dalgalanıyordu. Kırmızı bir zemin üzerine çizilmiş ay ve yıldız. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu alameti modern dünyada hala gururla uçuşuyordu. Arkasından gelen derin bir ses, "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Sienna arkasını dönmedi. "Fırtına yaklaşıyor." Langdon alçak bir sesle, "Biliyorum," dedi. Sienna biraz zaman geçtikten sonra ona yüzünü döndü. "Keşke sen de Cenevre'ye gelseydin." "Bunu söylemem büyük incelik," diye karşılık verdi Langdon. "Ama gelecek hakkında konuşmakla meşgul olacaksın. İhtiyacın olan son şey eski moda bir üniversite öğretmeninin seni yavaşlatması." Sienna ona şaşkın bir ifadeyle baktı. "Benim için çok yaşlı olduğunu düşünüyorsun değil mi?" Langdon yüksek sesle kahkaha patlattı. "Sienna, ben senin için kesinlikle çok yaşlıyım." Sienna mahcup olunca huzursuzca kıpırdandı. "Tamam, ama en azından beni nerede bulacağını biliyorsun." Kızlara özgü bir tavırla omuzlarını silkti. "Yani eğer beni bir daha görmek istersen." Langdon ona gülümsedi. "Bundan keyif alırım." Sienna moralinin biraz yükseldiğini hissetti. Bundan sonra aralarında uzayan sessizlikle her ikisi de nasıl vedalaşacağını bilemedi. Sienna Amerikalı profesöre bakarken alışkın olmadığı bir hisse kapıldığını fark etti. Aniden parmaklarının ucuna yükseldi ve onu dudaklarından öptü. Daha sonra ıslak gözlerle kendini geri çekti. "Seni özleyeceğim," diye fısıldadı. Langdon şefkatle gülümseyip kollarını ona doladı. "Ben de seni özleyeceğim." Bir süre öylece durup ikisinin de sona erdirmek istemediği bir şekilde kucaklaştılar. Sonunda konuşan Langdon'dı. "Eski bir söz vardır. Genellikle Dante'ye atfedilir." Sustu. "Bu geceyi unutma. Çünkü sonsuzun başlangıcıdır." "Teşekkür ederim Robert," dedi genç kadın ve gözleri yeniden doldu. "Artık gerçekten de bir amacım varmış gibi hissediyorum." Langdon onu iyice kendine çekti. Hep dünyayı kurtarmak istediğini söylemiştin Sienna. Bu senin için bir şans olabilir. Sienna tek başına C-130'a doğru yürürken tüm yaşananları aklından geçirdi. Hala yaşanmakta olan ve gelecekte yaşanması mümkün olan her şeyi. Kendi kendine bu geceyi unutma çünkü sonsuzun başlangıcıdır diye yineledi. Uçağa binerken Dante'nin haklı olması için dua etti. 104. Bölüm. Soluk öğleden sonra güneşi Piazza del Duomo'nun üzerinde batarken Giotto'nun çan kulesinin beyaz mermerlerini parlatarak Floransa'nın muhteşem Santa Maria del Fiore katedralinin üzerinde uzun gölgeler yaratıyordu. Robert Langdon katedrale girip bir sandalyeye oturduğunda Ignazio Buzzoni'nin cenaze töreni başlamak üzereydi. Ignazio'nun anısına burada yıllarca göz kulak olduğu ebedi bazilikada bir tören düzenlendiği için çok memnundu. Çarpıcı dış görünüşüne rağmen katedralin içi sade, boş ve basitti. Bununla birlikte sade ibadethanede o gün adeta bir kutlama havası yaşanıyordu. Devlet görevlileri, arkadaşlar ve sanat dünyasından meslektaşlar, Il Duomo diye çağırdıkları babacan adamı anmak için İtalya'nın dört bir yanından kiliseye akmışlardı. Medya Buzzoni'nin Duomo'nun etrafında gece yürüyüşü yaparken vefat ettiğini yazmıştı. Cenazenin havası şaşırtıcı bir şekilde neşeliydi. Arkadaşları ve ailesi esprili yorumlar yapıyor, bir meslektaşı Buzzoni'nin Rönesans sanatına duyduğu sevginin kendisinin de kabul ettiği gibi ancak spagetti bolognese ve karamel budino ile karşılaştırılabileceğini anlatıyordu. Törenden sonra yas tutanlar kaynaşarak Ignazio'nun hayatından olaylar anlatırlarken Langdon Duomo'nun içinde dolaşıp Ignazio'nun çok sevdiği sanat eserlerini inceledi. Vasari'nin son hükümü, Donatello ve Ghiberti'nin vitray pencereleri, Uccello'nun saati ve çoğu zaman gözden kaçan yerleri süsleyen mozaik döşemeler. Bir ara Langdon kendisini tanıdık bir yüzün Dante Alighieri'nin karşısında buldu. Michelino'nun efsanevi freskinde yer alan büyük şair elinde ilahi komedya başyapıtıyla Araf Dağı'nın önünde duruyordu. Langdon yazdığı epik şiirin asla hayal edemeyeceği bir gelecekte, yüzyıllar sonra dünyada yaratacağı etkiyi bilseydi Dante'nin ne düşüneceğini merak etti. Yunan filozofların şöhretle ilgili görüşlerini hatırlayarak ebedi yaşama kavuştu diye düşündü. İnsanlar ismini andıkça yaşamaya devam edeceksin. Langdon Piazza Santa Elisabetta'dan Floransa'nın lüks Brunelleschi oteline vardığında akşam olmuştu. Odasında kendisini bekleyen büyük paketi görünce rahatladı. Sonunda gelmişti. Sinski'den istediğim paket. Langdon aceleyle kutunun üzerindeki bandı kesip özenle paketlenip baloncuklu naylona sarılmış paketi çıkardı. Kutunun içindeki ekstra eşyaları görünce şaşırdı. Elizabeth Sinski belli ki onun istediğinden fazlasını ele geçirmek için nüfuzunu kullanmıştı. Kutunun içinde Langdon'un giysileri bulunuyordu. Gömleği, haki pantolonu, yıpranmış Harris Tweed ceketi özenle temizlenmiş ve ütülenmişti. Güzelce boyanmış deri mokasenleri, pasaportu ve cüzdanı da kutunun içindeydi. Ama gördüğü son eşya Langdon'un kıkırdamasına neden oldu. Bu tepkisinin nedeni kısmen eşyanın geri dönmüş olmasından duyduğu huzur, kısmen de onu bu kadar önemsediği için duyduğu mahcubiyetti. Mickey Mouse saatim. Langdon koleksiyoncular için üretilen saatini bileğine taktı. Tenine değen sıcak deri kendini tuhaf bir şekilde güvende hissetmesine neden oldu. Elbiselerini giyip ayağına kendi mokasenlerini geçirdiğinde tekrar kendisi gibi hissetmeye başlamıştı. Langdon Comi'den aldığı Brunelleschi otelin alışveriş çantasına koyduğu korumalı paketli otelden çıktı. Alışılmadık derecede sıcak olan hava, Via dei Calzioli'den Palazzo Vecchio'nun çan kulesine doğru yaptığı yürüyüşte etkisini arttırıyordu. Langdon içeri girince güvenlik ofisine gidip ismini listeden kontrol ettirdi. Marta Alvarez'i görecekti. Hala turist kaynayan 500 salonuna yönlendirildi. Tam zamanında gelmiş olan Langdon, Marta'nın onu girişte karşılayacağını düşünüyordu. Ama Marta ortalıkta yoktu. Yanından geçen bir rehbere "Scusi" diye seslendi. "Dove passa trovare Marta Alvarez?" "Marta Alvarez burada mı?" Rehberin yüzü kocaman bir gülümsemeyle aydınlandı. "Signora Alvarez burada yok, bebek oldu. Catalina, molto belle." "Çok güzel." Marta'nın iyi haberlerini almak Langdon'u çok mutlu etmişti. "Ah, che bello!" diye karşılık verdi. "Ne iyi." "Stupendo!" "Harika." Rehber hızla uzaklaşırken Langdon elindeki paketle ne yapacağını düşündü. Hızlı bir karar vererek kalabalık 500 salonundan geçti. Güvenlik görevlilerine görünmemeye çalışarak Vasari'nin duvar resminin altından geçerek saray müzesine doğru ilerledi. Sonunda müzenin dar Andito geçidine vardı. Karanlık ve güvenlik kordonuyla kapatılmış geçidin girişindeki tabelada Chiuso yazıyordu. Kapalı. Langdon etrafı kontrol ettikten sonra kordonun altından geçip karanlık mekana girdi. Alışveriş torbasının içinden korumalı paketi çıkarıp baloncuklu naylonu açtı. Dante'nin maskesi tekrar karşısındaydı. Langdon'ın isteği üzerine Venedik tren istasyonundaki emanet dolabından alınan kırılgan alçı hala orijinal ziplock torbanın içinde duruyordu. Maske küçük bir istisna dışında mükemmel durumdaydı. Spiraller çizerek zarif bir şekilde yazılmış şiir arka tarafında duruyordu. Langdon antika vitrine baktı. Dante'nin ölüm maskesi yüzü görünecek şekilde sergileniyor. Kimse arkadaki yazıları fark etmeyecektir. Maskeyi dikkatli bir şekilde ziplock torbasından çıkardı, sonra çok nazik bir şekilde vitrinin içindeki çiviye astı. Maske tanıdık kırmızı kadife dekorunun üzerine yerleşti. Langdon vitrinin kapağını kapatıp bir süre Dante'nin solgun yüzüne baktı. Karanlık odada hayali bir varlık gibiydi. Sonunda yuvasında. Odadan çıkmadan önce kapı girişinde duran güvenlik kordonlarını ve tabelayı kaldırdı. Galeriden geçerken genç bir kadın rehberin yanında durdu. "Langdon Signorina" dedi. "Dante'nin ölüm maskesinin üzerindeki ışıkların açılması gerekiyor. Karanlıkta onu görmek çok zor." Genç kadın açıklamaya çalıştı. "Çok üzgünüm ama sergi kapalı. Dante'nin ölüm maskesi artık orada değil." Langdon şaşırmış gibi yaparak, "Çok garip" dedi, "az önce ona bakıyordum." Kadının yüzünden şaşkınlığı okunuyordu. Genç kadın telaşla Andito'ya doğru koşarken Langdon sessizce müzeden çıktı. Son söz. Koyu renkli Biscay körfezinin 34 bin feet üstündeki Alitalia, ay ışığının aydınlattığı gecede batıdaki Boston'a doğru ilerliyordu. Uçaktaki Langdon ilahi komedyanın karton ciltli bir baskısına dalıp gitmişti. Şiirin hareketli örüşük uyağı, dipnot terza rima, jet motorlarının gümbürtüsüyle birleşince onu adeta hipnotize etmişti. Dante'nin sözleri adeta sayfadan havalanıyor, sanki onun için şu an yazılmış gibi kalbinde yankılanıyordu. Dante'nin şiirinin cehennemin gizeminden daha çok, durum her ne kadar yıldırıcı olsa da, insan ruhunun mücadeleciliğiyle ilgili olduğunu şimdi hatırlıyordu. Pencerenin dışındaki göz kamaştırıcı dolunay, diğer gökyüzü cisimlerini perdeliyordu. Boşluğa bakan Langdon son birkaç gün içinde olanları düşünmeye daldı. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. Langdon bu sözlerin ne anlama geldiğini şimdi çok net anlıyordu. Tehlikeli zamanlarda harekete geçmemekten daha büyük bir günah yoktur. Langdon kendisinin de dünyada yaşayan milyonlar kadar bu konuda suçlu olduğunu biliyordu. Söz konusu dünya meseleleri olduğunda inkar küresel bir salgın haline gelmişti. Langdon bunu unutmamak için kendi kendine söz verdi. Uçak batıya doğru ilerlerken gelecek üzerine konuşmak ve değişen dünyanın sorunlarını araştırmak üzere toplantıya giden Cenevre'deki iki cesur kadını düşündü. Pencerenin dışında ufukta beliren bulutlar yavaşça yaklaşıyordu. Sonunda ayın önüne geçerek parlak ışığını kestiler. Koltuğunda gevşeyen Robert Langdon uyumaya karar verdi. Tepe ışığını kapatırken gözlerini son kez gökyüzüne çevirdi. Dışarıda yeni çöken karanlığın içinde dünya değişmişti. Gökyüzü adeta bir duvar halısı gibiydi, parlayan yıldızlardan. Son. Kitabın sonu. 28 Ağustos 2013. Sayfa 574.